Merhaba değerli yapılacaklar listesi bitmeyenler ve sürekli koşturup duran ama sonunda bir şey de yapamamış gibi hissedenler. Trenden bildiriyorum, podcast serisinin 64. istasyonun 64. bölümüne hoş geldiniz. Ankara'daki evimin maalesef sıcak, evet bunu biraz olumsuz anlamda kullanıyorum ve tanıdık atmosferinden sesleniyorum sizlere. Yani Ankaralılar olarak biz pek de böyle klimaydı, şuydu, buydu bunlara alışık değilizdir aslında. Yani genelde pervaneyle falan bile idare ederiz di bugüne kadar ama yani şu an artık o seviyelerin çok daha ötesine geçmiş gibi duruyoruz. Tabii buna yine de inatla direnmeye çalışan klimaya karşı bir tavrı olan benim gibi kişiler içinse hayat biraz zorlu geçiyor diyebilirim. Neyse, tatilleri bitirdik diyebiliriz. İşte bir ufak bir birleştirilen günler oldu yine ve sonuçta tekrardan işimizin başına geldik. Yani hepimiz bu sıcak altında, bu bunaltıcı zamanlarda bir hız treninde gibi bir yandan da bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz, koşturmaya çalışıyoruz. Böyle ilginç de bir durumun içindeyiz. Ve daha da önemlisi bunu yaparken de pek de nereye gittiğimiz, hatta ne kadar ilerlediğimizi sorgulamak için bile böyle bir değerlendirme yapacak vakit de bulamıyoruz. Böyle bir durumun içindeyiz. Hatırlarsanız 5. bölümde Karen McLaughlin ile üretkenlik tanımımız yanlış ve modası geçmiş diye konuşmuştuk. Ve 40. bölümde de Stephen Jopik ile zaman kaybetmenin önemi üzerine kafa yormuş ve genel olarak verimlilik takıntımızın köklerini değerlendirmiştik. Bugün de bu serüveni bir adım öteye taşıyoruz ve neden hep meşgul ama asla da pek üretken değiliz ya da öyle hissediyoruz. Bu bitmek bilmeyen koşturmanın ardında ne yatıyor? Bunları bir şekilde kafa yormaya çalışacağız. Nir Eyal'ın davetli yazarı olarak Medium'daki bölümüne, sayfasına dahil olmuş olan Sahil Bloom'un Why You Are Always Busy But Never Productive and How to Fix It, yani neden hep meşgul ama asla üretken değilsiniz ve bunu nasıl düzeltiriz başlıklı yazısı, bu sorunun aslında bu kafa yorduğumuz ya da birazcık da bahsetmiş olduğumuz konuların cevabını arıyor ve bize zamanımızı daha akıllıca yönetmenin sırlarını veriyor. Evet, hazırsak bu koşturmacanın ardındaki gerçeği keşfetme ve gerçek üretkenliğe ulaşmaya doğru bir yolculuğa çıkalım, hadi bakalım. Az önce de belirttiğimiz gibi yazının orijinal dilindeki başlığı Why You Are Always Busy But Never Productive and How to Fix It. Türkçesi neden hep meşgul ama asla üretken değilsiniz ve nasıl düzeltilir bu durum? Yazarımız Sahil Bloom, Nir Eyal'ın davetli yazarı olarak Nir Eyal'ın Medium'daki bölümünde yer almış ve kendisi böyle misafir olarak güzel bir yazı ortaya koymuş. Bloom, profesyonel zamanımızı nasıl harcadığımızı, çoğu zaman sorgulamadığımızı ve bunun sürekli meşguliyet ama üretkenlik eksiğiyle sonuçlandığını belirtiyor. Yazar, en değerli kaynağımız olan zamanımızı yönetmenin anahtarının da zaman kutulama, time boxing tekniğinde yattığını savunuyor. Bloom, profesyonel zamanı 4 ana alana ayırmış: yaratım, tüketim, yönetim ve fikir üretimi. Ve bu alanları nasıl optimize edeceğimize dair pratik önerilerde bulunuyor bu yazıda. Meşgul olmak günümüzün yani yeni bir statü sembolü diyebiliriz. Ne kadar çok işiniz varsa o kadar önemlisiniz ama bu meşguliyet her zaman üretkenlik anlamına gelmeyebiliyor. Bu durum hepimizin başına gelmiştir. Hepimizin şöyle geriye dönüp baktığında bir geçmişinde yatıyordur böyle bir durum. Açıkçası benim de yani geçmişimde, özellikle üniversitede ders verdiğim dönemde bu birazcık başıma gelmiş bir durum. Hem ders veriyorum, hem marka mutfağında öğrencilerimle ilgileniyorum, onlarla bir şeyler yapıyoruz. Hem danışmanlık yapıyorum, hem eğitim veriyorum bir yerlerde, hem özel, hepsi birbirine giriyor ve oralarda birazcık bazı şeylerde tuzağa düştüğümü iddia, yani ifade edeyim, iddialı değil ama ifade edeyim ben işte. Bazen sadece e-postalara cevap vererek, toplantılarda bulunarak çok meşgulüm hissini vermiş olabilirim ya da birileri bunları yapıyordu. Ben de yaptım diyebilirim açıkçası. Oysa günün sonunda dönüp baktığımda asıl önemli olan derinlemesine düşünme ve yaratıcı işler için zaman bu açıkçası çok da bulamadığımı fark ettim. Yani aslında sürekli bir şeyler vardı ama onları yapıyorum, giriyorum, çıkıyorum, koşturuyorum derken aslında yapmam gereken birçok şeyi atladığımı sonradan fark ettim. İşte Bloom bu yazıda tam da bu paradoksu ele almış ve bize zamanımızı nasıl daha bilinçli yönetebileceğimizi gösteriyor. Bloom dört tür profesyonel zamandan bahsediyor. Özet olarak Bloom profesyonel zamanı dört ana kategoriye ayırıyor ve her birini detaylandırmış. Birincisi yönetim zamanı, management time. Görevleri ve insanları koordine etmeye, organize etmeye ve denetlemeye ayrılmış zaman dilimi olarak tanımlıyor Bloom. Genellikle bildirimleri kontrol etmek, e-postalara yanıt vermek ve iş arkadaşlarına anında ulaşılabilir olmak gibi tepkisel işleri kapsadığını belirtiyor. Yazar bu zamanın aslında verimli olabileceğini ancak çoğu zaman bilinçli bir planlama veya zaman kısıtlaması olmadan yapıldığında ilerlemeden ziyade sadece hareketi değerli kılan büyük bir zaman tuzağına dönüştüğünü belirtiyor. İkincisi ise yaratım zamanı, creation time. Yeni fikirler, çözümler ve somut çıktılar üreterek işi gerçekten ilerlettiğimiz zaman dilimidir diye belirtiyor Bloom. Yazma, kodlama, inşa etme ve hazırlık yapma gibi faaliyetleri içerdiğini belirtiyor Bloom ve anlamlı ilerlemenin bu zamanda kaydedildiğini, ancak çoğu çalışanın yönetim zamanı blokları arasındaki kısıtlı boşluklarda bu zamanı bulmak için çabaladığını vurguluyor. Google'ın tarihsel %20 zamanı uygulamasının Gmail ve Google News gibi ürünlerin ortaya çıkmasına nasıl yol açtığını da örnek vermiş. Bu %20 zamanı kısmını da kolayca böyle internette bulabilirsiniz ki muhtemelen duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden çok detaylarına girmeyeceğim. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü maddemiz tüketim zamanı, consumption time. Yaratım ve büyüme için yeni fikirleri besleyen bilgileri aktif olarak özümsediğimiz zaman diye belirtiyor. Makaleler, podcastler, kitaplar veya işte araştırmalar yapma, kitap okuma yani derslere veya sektör konferanslarına katılma gibi faaliyetleri de kapsadığı yine belirtiliyor. Yazar James Clear'ın yarattığınız her şey tükettiğiniz bir şeyden aşağı akar sözüne atıfta bulunarak nitelikli tüketimin nitelikli yaratım için ne kadar hayati olduğunu dile getiriyor. Dördüncü bölümümüz ise fikir üretme zamanı, ideation time. Yeni fikirlerin ve büyümenin filizlendiği ve geliştirildiği, zihinsel olarak derinleştiğimiz zaman dilimidir burası. Beyin fırtınası yapma, günlük tutma, yürüme ve kendi üzerine düşünme, self-reflection gibi faaliyetleri içeriyormuş. Bloom, çoğu kişinin günlük profesyonel yaşamında dinginlik ve düşünce için hiç zaman ayırmadığını, bunun da yaratıcı, doğrusal olmayan, düşünmeyi gerektiren asimetrik fırsatları kaçırmamıza neden olduğunu belirtiyor. Evet yani bu dört kategori bana açıkçası kariyerimin farklı evrelerini çok net bir şekilde gösterdi. Kendi kendime şöyle bir aydınlanma yaşadım diyebilirim. Biraz da neleri yapmadığımı, neleri unuttuğumu da bana hatırlattı. Siz de şöyle bir gözünüzde geçmişe şöyle bakarak bir değerlendirme yapın. Bence siz de bir şeyleri tekrar hatırlayacaksınız. En azından neleri yapmayı unuttuğunuzu hatırlayacaksınız bence. Kendi tarafına baktığımda özellikle ilk yıllarımda yönetim zamanının ne kadar büyük bir zaman yutucusu olabileceğini deneyimledim diyebilirim. Sürekli bildirimler, e-postalar yani sanki zihnim sürekli bir yangın alarmıyla çalışıyordu. Oysa ki asıl değer yaratım zamanında ortaya çıkıyor. Benim için bu ders materyali hazırlamak olabilir, makaleler yazmak olabilir veya öğrencilerin makam mutbaa projeleri üzerinde çalışmak anlamına da gelebilir. Açıkçası daha da geriye gittiğimde yani bu sektöre ilk girdiğim dönemde baktığımızda ben çoğunlukla o consumption kısmını, tüketme kısmını çok yoğun yaşıyordum. Sürekli birilerinden ne öğrenebilirimi ciddi manada zaman ayırarak bunu bir şekilde yaşamaya çalışıyordum. Bununla beraber bir yandan da işte blog yazıyordum. Blog yazdığım sırada sıra dışı şeyler ortaya koymaya çalışıyordum. Sürekli bir şeyler de bir yandan üretiyordum. Üretmeye de özen gösteriyordum aslında. Ama işte bu eğitim işleri, üniversite tarafı vesaire bunların bir araya geldi şu işte 2015'ler falan o dönemlere bakıyorum da oralarda o kadar çok şeyin içerisinde kalmışım ki ister istemez Bu birinci madde içerisinde çok fazla oyalanmış ya da çok fazla vakit kaybetmişim, çok fazla şeyi ihmal etmişim diyebilirim. Ama en azından şu kısmı beni mutlu ediyor. Özellikle marka mutfağını kurduktan sonra marka mutfağı tarafında gençlerle birlikte sürekli o tüketim ve fikir üretme zamanlarını bir şekilde hayatımdan yine de çıkarmadan onları hayatımda tutarak devam etmeye çalışmışım. Farkında da pek değildim belki ama en azından bunu yapmışım. Bu beni mutlu etti. Sonuçta marka mutfağı ile ilgili yaptığımız o çalışmalarda ya da orada öğrencilerle birlikte yaptığımız sohbetlerde ya da oralara dair bir şeyler yapmak için okuduğum işte yazılar, dinlediğim belki işte sohbetler, podcastler sonrasında ya da videolar izlediğim şeyler. Bunlara baktığımda biraz böyle işte kendimi de beslemeyi ihmal etmemişim ya da bir şeyler üretmeyi de pek ihmal etmemişim ama biraz geri planda bırakmışım. Onu da şu an böyle biraz da gördüm diyebilirim. Tekrardan fark ettim yani. Ancak geri dönüp baktığımda bir yandan da bunları yaparken de aslında bunlar bazen işimden ya da ana gündemimden sanki farklı ve kopuk konularmış ya da boş geçen vakitlermiş gibi gelebiliyor ya da öyle bir durumlar hissettirebiliyordu birileri için yani illa benim için değil ama çevremde arkadaşlarımla sohbet ettiğimizde ya da çevremdeki insanlarla konuştuğumuzda bunun gibi yaklaşımlar olabiliyordu ama şimdi bakınca aslında bunlar boş durmak değil, zihnin beslenmesi ve yenilenmesi için çok kıymetliymiş ve şu an hala bunların ciddi faydasını görüyorum ve iyi ki de öyle bir şeyler yapmışım diyeyim. Ama keşke daha fazla yapsaymışım da diyebiliriz belki de. Hoş keşke demeyi de çok tercih etmem. Hiç tercih etmem. Sonuçta bu yapılmış, bununla yaşamak gerekiyor şeklinde bakıyorum. Ama dönüp dediğim gibi baktığımda aydınlanma yaşadım ya da en azından şöyle bir gözümün önünden geçirdiğim nokta bu konuları biraz daha gündemde tutmam doğru olabilirmiş ki bundan sonrası için buna biraz daha böyle bir gözle bakmak iyi olacaktır belki de. Çalışma takviminizi değerlendirme diye bir bölümle devam ediyor Bloom. Profesyonel zamanı optimize etmeden önce mevcut zaman harcamanızı anlamanın önemini vurguluyor. Bunun için basit bir takvim egzersizi önermiş. Her hafta için günün sonunda o günkü etkinlikleri yönetim, yaratım, tüketim ve fikir üretimi gibi renkle kodlayarak belki belirtmek güzel olabilir demiş. Haftanın sonunda takvimin renk karışımını inceleyerek hangi zaman türünün baskın olduğunu, yaratım zamanı için belirgin boşluklar olup olmadığını veya renklerin sürekli dağınık olup olmadığını analiz etmeyi öneriyor. Yani bu dağınık olma renklerin kısmı içinde aslında görevler arasında sürekli bir geçiş var mı? Bunu gözlemlemek de gerekiyor diye belirtmiş. Bu çalışma sayesinde zaman yönetim alışkanlıklarımız hakkında hızlı ve görsel bir geri bildirim alabiliriz diye ekliyor. Kendimizi iyileştirmek için önce mevcut durumu teşhis etmeliyiz. Bu takvim egzersizi bize zamanımızı nasıl boşa harcadığımızı veya aslında ne kadar verimli olduğumuzu somut bir şekilde gösteriyor. Ben açıkçası çok da böyle yazan, çizen, görselleştiren bir şeyler yapan tarafta değilim. Biraz daha zihnimde bazı şeyleri görmeye çalışıyorum ama siz özellikle not tutma, takvim, ajanda alışkanlığı gibi şeyleriniz varsa bunu mutlaka görselleştirerek deneyin. Ya benim gibi en azından biraz daha soyut taraftaysanız bu tarz konularda not almaya da benzeri şeylerde zihninizde bunu canlandırmaya çalışıp günün her gün sonunda günün bir muhasebesini yapın mutlaka. Çünkü yani neyi nerede harcadığınızı görmeyen bir beyin o harcamaları optimize edemez. Bunun farkında değilseniz yönetemezsiniz de. Doğal olarak farkındalığınızı bu anlamda arttırmanız çok kıymetli ki dediğim gibi alışkın olduğunuz yöntem neyse onunla bu görselleştirmeyi ya da en azından sistematize etmeyi mutlaka deneyin. Ya bir markayı bile analiz ederken, strateji geliştirirken ilk önce mevcut durumu bir analiz ederiz. Güçlü ve zayıf yönlere bir bakarız. Ne oluyor, ne bitiyor, ne durumdayız bunu bir gözlemleriz. Zaman yönetimi de bundan çok da farklı değil. Önce harcamalarımızı görüp sonra optimizasyona gitmeliyiz. Bunu da ihmal etmeyelim. Son bölümde ise optimal bir denge için 3 ipucu diyor Bloom. Profesyonel zamanın optimal dengesi için 3 temel ipucu sunuyor Bloom. Birincisi yönetim zamanını gruplandırmak, batch management time. Yönetim görevini belirli zaman bloklarına ayırarak günün her anına yayılmasını engelleyin diyor. Yazar Parkinson yasasını uygulamalı ve zaman kısıtlamaları eklemeliyiz diyerek işin mevcut zamanı doldurma eğilimini kısıtlamayı öneriyor. Bu sayede diğer zaman türleri için alan açılıyor ve kesintisiz çalışma imkanı doğar diye de belirtmiş. İkinci bölüm, yaratım zamanını arttırın. Increase creation time. Yaratım zamanını korumak için yöneticiler ve ekip üyeleriyle takviminizi senkronize etmeyi öneriyor. Yazar, yöneticiyle bir toplantıya zaman kutulu takviminizi, yaratım zamanı bloklarını da içerecek şekilde getirin diyor. Bu zamanın neden kesintisiz, derinlemesine çalışma için gerekli olduğunu da açıklamanız önemli diye belirtmiş. Bununla beraber de tabii bunu nasıl onaylatırsınız gibi önerilerde bulunmuş ama bu da tabii her yerde çalışmayabilir. Bunu da belki biraz siz evireceksiniz diyelim ama bence inceleyin o kısmı da. Ve üçüncü olarak da tüketim ve fikir üretme zamanına yer açın diyor. Create space for consumption and ideation time. Bu iki genellikle ihmal edilen zaman türü için haftalık kısa bloklar ayırmayı öneriyor. İşverenlerin de düşünme blokları veya yaratım penceresi gibi sabit kurallar oluşturarak çalışanlara bu zamanı sağlamasına destek olabileceğini de aslında belirtmiş. Bloom, her iki zaman türünün de yeni fikirler ve ilerleme için hayati önem taşıdığını da vurguluyor. Yani bu üç ipucu aslında sadece kişisel verimlilik için değil, bir ekibi ve hatta bir kurumu yönetmek için de çok önemli diyebiliriz. Yönetim zamanını belirli bloklara sıkıştırmak, yaratım zamanını kutsal bir alan gibi korumak ve tüketim ile fikir üretme zamanına bilinçli olarak yer açmak. Yani işte bu sürdürülebilir bir başarı için temel reçete diyebiliriz. Yani birçok şirket aslında bir şekilde bu prensipleri uygulamaya çalışmalı. Çünkü nefes almayan bir ekip ne kadar yetenekli olursa olsun uzun vadede tükenir ve yaratıcılığı da körelir. Bu dengeyi kurmak sadece daha fazla iş yapmak değil, aynı zamanda daha nitelikli ve anlamlı işler yapabilmek de demektir. Bunu da unutmamak lazım. Neyse, böylece neden hep meşgul ama asla üretken değilsiniz ve nasıl düzeltilir başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Ankara'daki sıcak ve yani bunaltıcı hava devam ediyor. Yani yapacak bir şey yok, bununla birazcık daha mücadele etmek zorundayız ama bunu yaparken de kendimize güzel dinlenecek vakitler, biraz zihnimizi geliştirebilecek vakitler, burada bahsedildiği gibi üretebileceğiniz, düşünebileceğiniz, farklı bakış açıları edinebileceğiniz vakitler ayırmak çok da sıkıntılı olmayacaktır. Yani sıcakta çünkü insanın zaten çok da bir şey yapası gelmiyor ya. En azından o aralarda boşluklarınızı doğru şekilde planlarsanız belki de verimlilik için kendinizi eğitmeye ya da biraz da farklılaşmaya dair adımlarınızı yavaştan atmaya başlayabilirsiniz. Bu bölümde zaman yönetiminin karmaşıklığını, profesyonel zamanın 4 farklı türünü ve gerçek üretkenliğe ulaşmak için neler yapabileceğimizi konuştuk. Umuyorum bu yolculuk sizin de zamanınızı daha bilinçli yönetmenize ve bu meşguliyet tuzağından da kurtulabilmenize yardımcı olmuştur. Trenimiz bir yerlere doğru yaklaşıyor herhalde. Bilmiyorum ama yani evimde en azından ben oturuyorum. Tren de bir yerlerde bir şeyler yapıyordur diye düşünüyorum. Ben burada ama sıcaktan erimek üzereyim. Öyle gürültü patırtı bir şeyler de çıkmasın diye hem vantilatörü kapattım hem camları kapattım. Yani içeride sauna halinde sırılsıklam neredeyse bir haldeyim. Bu sıcaklar ne olacak bilmiyorum diyebilirim. Neyse, bir sonraki bölümde umuyorum daha ferah ve daha serin bir zaman diliminde tekrardan bir araya gelene dek o zamana kadar kendinize dikkat edin ve zamanınızı sadece harcamayın, deneyimleyin ve dönüştürün. Hoşçakalın.